Ayrım 9.
Sayfa 117. Sesi yumuşayan Sophie, dinleyin dedi. Büyük babamın bana Mona Lisa'nın bulunduğu yerde bir mesaj bıraktığını düşünüyorum. Onu kimin öldürdüğüne dair bir ipucu olabilir veya neden tehlikede olduğumu anlatıyordur. Ya da aileme ne olduğunu. Gidip görmeliyim. Ama sana neden tehlikede olduğunu anlatmak istediyse neden bunu öldüğü yere yazmadı? Bu karmaşık kelime oyununa ne gerek var? Büyük babamın bana anlatmaya çalıştığı şeyi başkalarının duymasını istediğini sanmıyorum, polisin bile. Büyük babasının ona çok özel bir mesaj iletmek için sahip olduğu tüm imtiyazları kullandığı belli oluyordu. Bunu şifre halinde yazmış, isminin baş harflerini eklemiş ve ona Robert Langdon'ı bulmasını söylemişti. Amerikalı simge bilimcinin şifreyi çözdüğü düşünülecek olursa gerçekten akıllıca bir fikirdi. Kulağa her ne kadar garip gelse de dedi, sanırım Mona Lisa'ya herkesten önce benim ulaşmamı istiyor. Ben de geliyorum. Hayır, büyük galerinin daha ne kadar boş kalacağını bilmiyoruz, sizin gitmeniz gerek. Langdon tereddüt ediyordu. Akademik merakı mantığına galip gelip onu yeniden faşın ellerine atmak istiyor gibiydi. Şimdi gidin. Sophie ona minnetle gülümsedi. Sizinle büyük elçilikte buluşacağım Bay Langdon. Langdon hoşnutsuz görünüyordu. Sert bir sesle seninle orada bir şartla buluşurum diye cevap verdi. Duraksayan Sophie şaşırmıştı. Peki nedir bu şart? Bana Bay Langdon demeyi bırakacaksın. Sophie Langdon'un yüzündeki çarpık gülümsemeyi fark ettiğinde gülümseyerek karşılık verdi. Bol şans Robert. Langdon basamaklarının altındaki zemine indiğinde bezir yağı ve alçı kokusu burnuna dolmuştu. İlerideki ışıklı sorti, çıkış tabelası uzun bir koridoru işaret ediyordu. Langdon koridora girdi. Sağ tarafta çeşitli onarım aşamalarındaki heykeller ordusunun doluştuğu karanlık bir restorasyon stüdyosu yer alıyordu. Solda ise Langdon Harvard'daki resim sınıflarını andıran stüdyolar gördü. Şövaleler, tablolar, paletler, çerçeve malzemeleri yani bir sanat montaj hattı. Langdon koridorda ilerlerken Cambridge'deki yatağında uyanmasına imkan olup olmadığını düşünüyordu. Bütün gece garip bir rüya gibiydi. Louvre'dan kaçmak üzereyim, bir kaçak gibi. Son yerin zekice yazılmış anagram mesajı hala aklındaydı ve Langdon Sophie'nin Mona Lisa'da ne bulacağını merak ediyordu. Bir şey bulursa tabii. Büyük babasının o ünlü tablonun yanına bir kez daha gitmesini istediğinden emindi. Bu her ne kadar mantıklı gelse de Langdon rahatsız edici bir çelişkiye düşmüştü. P.S. Robert Langdon'ı bul. Son yer Sophie'nin onu bulmasını isteyerek Langdon'ın ismini yere yazmıştı ama neden? Sadece anagramı çözmesine yardım etmesi için mi? Böyle olmamalıydı. Her şeyden önce son yerin Langdon'un özellikle anagram konusunda uzman olduğunu düşünmesine bir neden yoktu. Şahsen tanışmadık bile. Daha da önemlisi Sophie anagramı kendisinin çözmesi gerektiğini söylemişti. Fibonacci dizimini fark etmesi gereken kişi Sophie'ydi ve hiç şüphesiz Sophie biraz daha zamanı olsaydı Langdon'ın yardımı olmaksızın şifreyi de çözecekti. Anagramı Sophie'nin tek başına çözmesi gerekiyordu. Langdon bundan giderek daha da emin olmaya başlamıştı ve vardığı bu kanı son yerin eylemlerinin mantık zincirinde bir boşluk bırakıyordu. Neden ben? Koridorda ilerlerken Langdon nedenini merak ediyordu. Sonyer son nefesini verirken yıllardır görüşmediği torunundan neden beni bulmasını istedi. Sonyer neyi bildiğimi düşünüyordu. Langdon beklenmedik bir şaşkınlıkla aniden durdu. Gözlerini iri iri açarak elini cebine götürdü ve bilgisayar çıktısını çıkardı. Sonyer'in mesajının son iki satırına bakıyordu. P.S. Robert Langdon'ı bul. Gözlerini iki harfe dikmişti. P.S. O anda Sonyer'in bulmacalı sembollerinin gerçek anlamını çözmüştü. Sembolizm ve tarih hakkındaki mesleki dağarcığı bir anda beyninde şimşek gibi çakmıştı. Jacques Sonyer'in bu gece yaptıklarının mükemmel bir anlamı vardı. Gizli imaların ne anlama geldiğini anlayıp bir araya getirmeye çalışırken Langdon'ın zihni hızla çalışıyordu. Geri dönerek geldiği yöne doğru baktı. Vakit var mı? Önemi olmadığını biliyordu. Langdon hiç tereddüt etmeden uzun adımlarla merdivenlere doğru koştu. 22. En öndeki sırada diz çöken Silas, mabette etrafını gözleriyle tararken dua ediyormuş gibi davranıyordu. Çoğu kilise gibi Saint Sulpice'de büyük bir Roma haçı şeklinde inşa edilmişti. Ortadaki uzun bölüm, ana nef, doğrudan ana sunağa gidiyor ve orada kanat diye bilinen daha kısa bölümle çaprazlamasına kesişiyordu. Nef ile kanadın ana kubbenin altında kesiştiği yer, kilisenin kalbi olarak kabul edilirdi. En kutsal ve mistik noktası. Bu gece değil diye düşündü Silas. Saint Sulpice'in sırrı başka bir yerde saklı. Başını sağ tarafa çevirerek son sıraların arkasındaki açık alana doğru güney kanadına baktı. Kurbanlarının bahsettiği nesneye bakıyordu. İşte orada. Gri granit zeminin içine gömülmüş cilalı ince bir şerit parıldıyordu. Kilisenin zemininde beliren altın çizgi. Çizginin üstünde cetvelde olduğu gibi bazı işaretler vardı. Silas'a bunun basit bir şemsiye, paganların güneş saati gibi kullandığı astronomik bir aygıt olduğu söylenmişti. Tüm dünyada yaşayan turistler, bilim adamları, tarihçiler ve paganlar bu ünlü çizgiyi görmek için Saint Sulpice'e gelirlerdi. Gül çizgisi. Silas gözleriyle sağdan sola doğru ilerleyen ve kilisenin simetrisiyle uyuşmayan garip bir açıyla önünde beliren pirinç çizgiyi yavaşça takip etti. Ana sunağın karşısından geçen çizgiyi Silas güzel bir yüzdeki bıçak izine benzetmişti. Şerit komünyon parmaklarını ikiye ayırıyor ve enine doğru uzanarak sonunda kuzey kanadına erişiyordu. Burada ise beklenmedik bir objenin karşısına varıyordu. Heybetli bir Mısır dikili taşı. Parlak gül çizgisi burada 90 derecelik dikey bir dönüş yaparak dikili taşın üzerinde ilerliyor, piramidin tepesine kadar 9 metre çıktıktan sonra sona eriyordu. Gül çizgisi diye düşündü Silas. Kardeşli kilit taşını gül çizgisine sakladı. O akşamın daha erken saatlerinde Silas öğretmene kilit taşının Saint Sulpice'de saklandığını söylediğinde öğretmenin sesi şüpheli çıkmıştı. Ama Silas dört kardeşin de kendisine tam olarak aynı yeri tarif ettiğini söyleyip Saint Sulpice'deki sarı çizgiden bahsettiğinde öğretmen bir nefeste o ismi söylemişti. Sen gül çizgisinden bahsediyorsun. Öğretmen Silas'a çabucak Saint Sulpice'in benzersiz ünlü mimarisini anlatmıştı. Mabedi mükemmel bir kuzey-güney eksenini ayıran pirinç çizgi. Bir çeşit eski güneş saati, bir zamanlar aynı yerde duran pagan tapınağının işaretiydi. Güney duvarındaki yuvarlak pencereden giren güneş ışınları zamanın aktığını göstererek gün dönümünden gün dönümüne çizgi boyunca her gün biraz daha ilerliyordu. Bu kuzey güney şeridi gül çizgisi olarak biliniyordu. Gül sembolü yüzyıllar boyunca haritalarla ve doğru yolu gösteren ruhlarla ilişkilendirilmişti. Hemen her haritanın üzerine çizilen pusula gülü kuzey, doğu, güney ve batıyı gösterirdi. Rüzgar gülü olarak bilinen sembol 8 ana rüzgar, 8 ara rüzgar ve 16 çeyrek rüzgar olmak üzere toplam 32 rüzgarın geldiği yönü gösterirdi. Bir dairenin içine yerleştirildiğinde pusulanın bu 32 noktası mükemmel bir biçimde 32 yapraklı geleneksel gülü andırırdı. Kuzey ucu ok başı ile işaretlenmiş yön gösteren çizim günümüze kadar pusula gülü olarak anılmıştı ya da daha çok fleur de lis sembolü, Fransa'nın eski arması. Yerkürenin üstünde gül çizgisi, meridyen ya da boylam, kuzey kutbundan güney kutbuna çizilen hayali bir çizgiydi. Elbette sonsuz sayıda gül çizgileri vardı. Çünkü yerkürenin herhangi bir yerinden kuzey ve güney kutuplarını birbirine bağlayan herhangi bir çizgi çekilebilirdi. İlk denizciler bu çizgilerden hangisinin gül çizgisi, sıfır boylamı olduğunu bulmaya çalışmışlardı. Yani dünyadaki tüm diğer boylamların hesaplanabileceği çizgiyi. Bugün ise bu çizgi İngiltere, Greenwich'teydi. Ama her zaman orada olmamıştı. Greenwich başlangıç meridyeni olarak seçilmeden çok önceleri tüm dünyanın sıfır meridyeni doğruca Paris'in ve Saint Sulpice Kilisesi'nin üstünden geçerdi. Saint Sulpice'deki pirinç işaret dünyanın ilk başlangıç meridyeninin bir anısıydı ve Greenwich bu şerefi Paris'in elinden 1888 yılında aldığı halde asıl gül çizgisini görmek hala mümkündü. Öğretmen Silas'a demek efsane gerçekmiş dedi. Tarikatın kilit taşının gül işaretinin altında olduğu söylenir. Sıralardan birinde hala diz çökmekte olan Silas, etrafta kimsenin bulunmadığından emin olmak için gözlerini kilisede gezdirdi. Bir an için koro balkonundan bir hışırtı geldiğini sandı, dönüp birkaç dakika boyunca o yöne baktı, hiçbir şey yoktu. Yalnızım. Ayağa kalkarak yüzünü sunağa döndü ve üç kez diz çöktü. Sonra sola döndü ve kuzeye dikili taşa doğru uzanan parlak gül çizgisini izledi. O sırada Roma'daki Leonardo da Vinci havaalanında iniş pistine çarpan tekerlek sesleri Piskopos Aringarosa'yı uykusundan uyandırdı. Dalmışım diye düşündü. Uyuyacak kadar rahatlamış olduğuna şaşırmıştı. Uçakta Benvenuto a Roma, Roma'ya hoş geldiniz diye anons edildi. Doğrulup oturan Aringarosa siyah cübbesini düzeltti ve yüzüne bir gülücük yerleştirdi. Bu yolculuğu yaptığına memnundu. Çok uzun zamandır savunmadaydım ama bu gece kurallar değişmişti. Daha 5 ay önce Aringarosa kaderin geleceğinden endişeleniyordu. Artık Tanrı'nın da izniyle çözüm kendiliğinden oluşuyordu. İlahi müdahale. Eğer bu gece işler Paris'te planlandığı gibi yürürse Aringarosa yakında Hristiyanlık dünyasında onu en güçlü adam haline getirecek bir şeye sahip olacaktı. 23. Sophie nefes nefese devlet salonunun Mona Lisa'nın bulunduğu oda geniş tahta kapılarının önüne varmıştı. İçeri girmeden önce koridorun 2 metre kadar ötesinde büyük babasının cesedinin spot ışığı altında yattığı yere doğru gönülsüz bir bakış attı. Duyduğu vicdan azabı öylesine şiddetli ve aniydi ki suçluluk duygusuna derin bir üzüntü eşlik ediyordu. Bu adam son 10 yıl içinde onu defalarca aramış ama Sophie hiçbir şey yapmamıştı. Gönderdiği mektuplarla paketleri açmadan bir çekmeceye tıkmış ve onu görmek için harcadığı çabaları geri çevirmişti. Bana yalan söyledi. Korkunç sırlar sakladı. Ne yapmam gerekiyordu? Ve işte böylece onu hayatından çıkarmıştı. Tamamen. Artık büyük babası ölmüştü ve onunla mezarından konuşuyordu. Mona Lisa. Büyük tahta kapılara uzanıp itti. Kapı gıcırdayarak açıldı. Bir süre için kapı eşiğinde duran Sophie önündeki büyük dörtgen odaya göz gezdirdi. Burası da hafif bir kırmızı ışıkla aydınlatılmıştı. Devlet salonu müzenin en nadir kustosaklarından biriydi. Yani çıkmaz sokak. Büyük galerinin ortasında bulunan ve çıkışı olmayan tek oda. Odanın tek girişi olan bu kapı karşı duvardaki 4,5 metrelik dev bir Botticelli'ye bakıyordu. Bunun altında parke zeminin ortasına Louvre'un en değerli hazinelerini hayranlıkla izleyen ziyaretçilerin bacaklarını uzatıp dinlenebilmeleri için çok büyük sekizgen bir divan yerleştirilmişti. Sophie içeri girmeden önce bir şeyi yanına almayı unuttuğunu biliyordu. Siyah ışık. Koridordan uzaktaki ışıkların altında yatan ve etrafı elektronik cihazlarla çevrili büyük babasına baktı. Eğer buraya bir şey yazmışsa bunu mutlaka filigran kalemiyle yazmış olmalıydı. Derin bir nefes alan Sophie, bol ışıkla aydınlatılmış cinayet mahalline koşuşturdu. Büyük babasına bakamıyordu. Dikkatini sadece teknik bölümün kullandığı cihazlara vermişti. Küçük bir kızıl ötesi fener bularak süveterinin cebine attı ve koridordan aceleyle devlet salonunun açık kapılarına geri koştu. Sophie köşeyi dönerek eşiğe adımını atmıştı ama onun girişini odanın içinden kendisine doğru gelen beklenmedik ayak sesleri karşıladı. Burada biri var. Kırmızı sesin içinde birden hayaletimsi bir figür belirmişti. Sophie sıçrayarak geri çekildi. İşte buradasın. Langdon'ın silüeti Sophie'nin önüne çıktığında boğuk fısıltısı duyulmuştu. Sophie'nin içi sadece kısa bir süre için rahatlamıştı. Robert, sana buradan çıkmanı söylemiştim. Eğer Faş... Neredeydin? Siyah ışık bulmam gerekiyordu diye fısıldarken eliyle havaya kaldırmıştı. Eğer büyük babam bana bir mesaj bıraktıysa... Sophie dinle. Langdon mavi gözlerini ona dikmiş nefesini tutuyordu. PS harfleri sana başka bir şey ifade ediyor mu? Herhangi bir şey. Seslerini koridorda yankılanmasından endişe eden Sophie onu devlet salonundan içeri çekip devasa çift kapıyı sessizce kapattı ve içeriden kilitledi. Sana söylemiştim. Prenses Sophie'nin ilk harfleri. Biliyorum ama başka bir yerde daha gördün mü? Büyük babam PS harflerini başka bir şekilde kullanmış mıydı? Monogram olarak kullanmış ya da şahsi eşyalarının üstüne yazmış olabilir mi? Bu soru Sophie'yi şaşırtmıştı. Robert bunu nasıl bilebilir? Sophie gerçekten de PS harflerini daha önce bir çeşit monogramda görmüştü. 9. yaş gününden bir gün önceydi. Doğum günü hediyelerini bulmak için gizlice evi arıyordu. O zamanlar bile kendisinden saklanan sırlardan hoşlanmazdı. Bu yıl Grand Père bana ne aldı? Rafları ve çekmecelerin içini aramıştı. Bana istediğim bebeği aldı mı? Nereye saklamış olabilir? Tüm evi arayıp hiçbir şey bulamayan Sophie, büyük babasının yatak odasına gizlice girme cesaretini göstermişti. Onun odaya girmesi yasaktı ama büyük babası aşağıdaki kanepede uyuyordu. Bir göz atıp çıkacağım. Gıcırdayan parkenin üstünde parmaklarının ucuna basarak dedesinin gardırobuna gitmiş ve elbiselerin arkasındaki rafları aramıştı. Hiçbir şey yoktu. Ardından yatağın altına baktı, hala bir şey yoktu. Çalışma masasının yanına gitmiş ve çekmeceleri teker teker açarak dikkatlice karıştırmaya başlamıştı. Buralarda benim için bir şey olmalı. Son çekmeceye geldiğinde hala oyuncak bebeğe dair bir ize rastlayamamıştı. Keyifsiz bir şekilde son çekmeceyi açtı ve büyük babasının giydiğini hiç görmediği siyah kıyafetleri bir kenara itti. Çekmecenin arka tarafında parlayan altın gözüne iliştiğinde çekmeceyi kapatmak üzereydi. Köstekli bir cep saatine benziyordu ama büyük babasının bunlardan kullanmadığını biliyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken kalbi hızla çarpıyordu. Bir kolye. Sophie zinciri dikkatle çekmeceden çıkardı. Ucundan sarkan harika altın anahtarı gördüğünde çok şaşırmıştı. Ağırdı ve parlıyordu. Büyülenmiş bir halde yukarı kaldırdı. Daha önce gördüğü anahtarlara hiç benzemiyordu. Genellikle anahtarlar yassı ve çentikli olurdu. Ama bunun her tarafı kabarcıklı üçgen bir gövdesi vardı. Büyük altın başı haç biçimindeydi ama normal bir haça benzemiyordu. Artı işareti gibi eşit uzunlukta kolları vardı. Haçın ortasında garip bir sembol yerleştirilmişti. Çiçeğe benzer bir desenle iç içe geçmiş iki harf. Harfleri okuyup kaşlarını çatarken PS diye fısıldadı. Bu ne olabilirdi ki? Sophie, büyük babasının sesi kapı eşiğinden gelmişti. İrkilerek dönerken anahtar yere düşmüş ve yüksek bir ses çıkarmıştı. Büyük babasının yüzüne bakmaya korkarak gözlerini yerdeki anahtara dikmişti. Başını kaldırıp ben doğum günü hediyemi arıyordum derken onun güvenine ihanet ettiğini biliyordu. Büyük babası sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre boyunca eşikte sessizce durmuştu. Sonunda sıkıntıyla uzun bir nefes almıştı. Anahtarı yerden al Sophie. Sophie anahtarı tekrar eline almıştı. Büyük babası içeri girmişti. Sophie, başkalarının özel hayatına saygı göstermelisin. Nazik bir şekilde çömelip anahtarı ondan almıştı. Bu anahtar çok özeldir. Eğer onu kaybetseydin... Büyük babasının yumuşak sesi onun kendini daha da kötü hissetmesine neden olmuştu. Üzgünüm Grandpère, gerçekten üzgünüm. Durmuştu. Bunun doğum günüm için bir kolye olduğunu sanmıştım. Büyük babası ona bir süre baktı. Bunu bir kez daha söyleyeceğim Sophie, çünkü önemli. Başkalarının özeline saygı duymayı öğrenmelisin. Evet Grandpère. Bunu başka zaman konuşuruz. Şimdi bahçenin temizlenmesi gerekiyor. Sophie aceleyle günlük işinin başına koşmuştu. Ertesi sabah Sophie büyük babasından hiçbir doğum günü hediyesi almamıştı. Yaptığından sonra almayı beklemiyordu. Ama büyük babası gün boyunca onu tebrik bile etmemişti. O gece üzgün bir ruh haliyle yatağına girmişti ama yatağa girdiğinde yastığının üstünde onu bekleyen bir kart bulmuştu. Kartın üstünde basit bir bilmece yazıyordu. Bilmeceyi henüz çözmeden gülümsemeye başlamıştı. Bunun ne olduğunu biliyorum. Büyük babası aynını onun için son yılbaşı sabahı yapmıştı. Bir define avı. Çözene kadar bilmeceyi azimle okumuştu. Cevap onu evin başka bir bölümüne götürüyordu. Orada da başka bir kart ve başka bir bilmece bulmuştu. Bu bilmeceyi de çözerek bir sonraki karta koşmuştu. Evin içinde çılgınca ileri geri koşuşturuyor, bir ipucundan diğerine geçiyordu. Son bulduğu ipucu onu doğruca kendi yatak odasına yöneltmişti. Sophie merdivenleri atlayarak çıkmış, yatak odasından içeri dalmış ve sonunda durmuştu. Odanın ortasında gidonuna kurdele bağlanmış kırmızı bir bisiklet duruyordu. Sevinçle çığlık atmıştı. Odanın köşesinden gülümseyen büyük babası, oyuncak bebek istediğini biliyorum demişti. Bundan daha çok hoşlanacağını düşündüm. Ertesi gün büyük babası patikada yanından koşarak ona nasıl bisiklete binileceğini öğretmişti. Sophie çimenlerin arasına dalıp dengesini kaybedince ikisi birden otların üstüne yuvarlanmış ve gülmüşlerdi. Sophie onu kucaklayarak Grandpère demişti. Anahtar için gerçekten özür dilerim. Biliyorum tatlım, affedildin. Sana kızgın kalamam. Büyük babalarla torunlar daima birbirlerini bağışlarlar. Sophie sormaması gerektiğini biliyor ama kendini tutamıyordu. O neyi açıyor? Daha önce hiç öyle bir anahtar görmedim. Çok güzeldi. Büyük babası bir süre sessiz kalmıştı. Sophie onun nasıl cevap vereceğini düşündüğünü anlayabiliyordu. Grandpère asla yalan söylemez. Sonunda bir kutuyu açıyor demişti. Orada pek çok sır saklıyorum. Sophie suratını asmıştı. Sırlardan nefret ediyorum. Biliyorum ama bunlar önemli sırlar ve bir gün sen de onlara benim kadar saygı göstermeyi öğreneceksin. Anahtarın üstünde harfler ve bir çiçek gördüm. Evet, o benim en sevdiğim çiçek. Adı Fleur de Lys. Bahçede onlardan var, beyaz olanlar. İngilizce'de bu çiçeklere zambak deniyor. Onları biliyorum, benim de en sevdiğim çiçekler. O zaman seninle bir anlaşma yapacağım. Büyük babasının kaşları ona her nasihat verişinde olduğu gibi iyice yukarı kalkmıştı. Eğer anahtarımı sır olarak saklayabilirsen ve bu konuda ne benimle ne de bir başkasıyla bir daha asla konuşmazsan bir gün onu sana veririm. Sophie kulaklarına inanamamıştı. Verecek misin? Söz veriyorum. Zamanı geldiğinde anahtar senin olacak. Üstünde senin ismin yazıyor. Sophie kaşlarını çattı. Hayır yazmıyor. P.S. yazıyor. Benim ismim P.S. değil. Büyük babası sesini alçaltarak kimsenin duymadığını emin olmak istiyormuş gibi etrafa bakmıştı. Peki Sophie, P.S.'in bir şifre olduğunu bilmen gerekiyor. Bunlar senin isminin gizli baş harfleri. Gözleri büyümüştü. Benim gizli baş harflerim mi var? Elbette. Torunların her zaman sadece büyük babalarının bildiği gizli baş harfleri vardır. P.S. mi? Büyük babası onu gıdıkladı. Prenses Sophie. Sophie kıkırdamıştı. Ben prenses değilim. Büyük babası göz kırpmıştı. Benim için öylesin. O günden sonra bir daha asla anahtar hakkında konuşmamışlardı. Ve ismi Prenses Sophie olmuştu. Sophie devlet salonunda sessizce durmuş kaybının acısına katlanıyordu. Ona garip bir şekilde bakan Langdon baş harfler diye fısıldadı. Onları görmüş müydün? Sophie müzenin koridorlarında fısıldayan büyük babasının sesini duyar gibi oldu. Bu anahtar hakkında asla konuşma Sophie. Ne benimle ne de bir başkasıyla. Bağışlama konusunda büyük babasına karşılık veremediğini biliyor ve güvenini yeniden sarsıp sarsmayacağını düşünüyordu. P.S. Robert Langdon'ı bul. Büyük babası Langdon'ın yardım etmesini istemişti. Sophie başını evet anlamında salladı. Evet, daha önce P.S. harflerini bir kez görmüştüm. Çok küçükken. Nerede? Sophie tereddüt etti. Onun için çok önemli olan bir şeyin üstünde. Langdon gözlerini onunkilere dikmişti. Sophie, bu çok önemli. Bana harflerin yanında bir sembol olup olmadığını söyleyebilir misin? Mesela bir fleur de lis olabilir mi? Sophie hayretten geriye doğru sendeler gibi oldu. Ama bunu nereden biliyor olabilirsin? Langdon rahat bir nefes alıp sesini alçalttı. Büyük babanın gizli bir cemiyet üyesi olduğundan emin gibiyim. Çok eski bir gizli kardeşlik. Sophie karnında bir şeyin düğümlendiğini hissetti. O da bundan emindi. 10 yıl süresince bu dehşet verici gerçeği teyit eden olayı unutmaya çalışmıştı. Akla gelmeyecek bir olaya tanık olmuştu. Bağışlanamazdı. Langdon Fleur de Lis dedi. PS harfleriyle bir araya geldiğinde kardeşliğin resmi armasını meydana getirir. Onların logosunu. Sen bunu nereden biliyorsun? Sophie içinden Langdon'un da bir üye olduğunu söylememesi için dua ediyordu. Bu grup hakkında bir kitap yazmıştım derken sesi heyecandan titriyordu. Gizli cemiyetlerin sembollerini araştırmak benim uzmanlık alanım. Kendilerine Prieur de Sion, Sion tarikatı diyorlar. Merkezleri burada, Fransa'da ve tüm Avrupa'da çok güçlü üyeleri var. Aslına bakarsan dünyadaki en eski gizli cemiyetlerden biri. Sophie daha önce onlar hakkında hiçbir şey duymamıştı. Langdon artık hızla konuşuyordu. Tarikatın üyeleri arasında tarihin en kültürlü isimleri vardı. Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo gibi adamlar. Durdu. Ardından akademik coşkuyla ve Leonardo da Vinci dedi. Sophie ona bakıyordu. Da Vinci gizli bir cemiyet üyesi miydi? Da Vinci kardeşliğin büyük üstadı olarak 1510 ile 1519 yılları arasında tarikata başkanlık etti. Bu da büyük babanın Leonardo'nun çalışmalarına yönelik tutkusunu açıklayabilir. İkisi arasında tarihi bir kardeşlik bağı var. Ve her şey tanrıça ikonolojisi, paganizm, dişi ilahlar ve kiliseyi küçük görmeye olan meraklarını mükemmel bir biçimde açıklıyor. Tarikatın tarih boyunca kutsal dişilere karşı büyük bir saygı gösterdiğine dair pek çok vesika var. Bana bu topluluğun tanrıçalara tapan bir çeşit pagan mezhebi olduğunu mu söylüyorsun? Daha çok tanrıçalara tapan pagan mezhebi olduklarını söylüyorum ama daha da önemlisi çok eski bir sırrın muhafızları olarak bilinirler. Bu da onları tahmin edilemeyecek kadar güçlü kılar. Langdon'un gözlerindeki inanca rağmen Sophie kesinlikle inanmayan bir ifade takınmıştı. Gizli bir pagan mezhebi mi? Leonardo da Vinci'nin başkanlık ettiği bir mezhep mi? Kulağa tamamıyla saçma geliyordu. Ve unutmaya çalıştığı halde zihni 10 yıl geriye gitmeye çalışıyordu. Yanlışlıkla büyük babasını bastığı ve hala kabul edemediği o olaya şahit olduğu geceye. Açıklaması bu olabilir miydi? Langdon yaşayan tarikat üyelerinin kimlikleri son derece gizli tutulur dedi. Ama çocukken gördüğüm PS ve Fleur de Lis bunun kanıtıydı. Bu sadece tarikatla ilgili olabilir. Sophie artık Langdon'ın büyük babası hakkında daha önce tahmin ettiğinden çok daha fazlasını bildiğini anlıyordu. Bu Amerikalı'nın onunla paylaşması gereken çok şey olduğu belliydi ama burası yeri değildi. Seni yakalamalarına izin veremem Robert. Konuşmamız gereken çok şey var. Gitmen gerek. Langdon onun sesini ancak belli belirsiz bir mırıltı olarak duyabiliyordu. Hiçbir yere gitmeyecekti. Şimdi başka bir yerde kaybolmuştu. Eski sırların yüzeye çıktığı bir yerde. Unutulmuş tarihin gölgelerden sıyrıldığı bir yerde. Langdon suyun altında hareket ediyormuş gibi yavaşça başını çevirdi ve kırmızı sisin arasından Mona Lisa'ya baktı. Fleur de Lis, Lisa çiçeği, Mona Lisa. Hepsi birbirinin içine girmişti. Sion tarikatı ile Leonardo da Vinci'nin en derin sırlarını aktaran sessiz bir senfoni gibiydi.